Ayrım 13, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 163. 12. kısım. Beni rahatlat Songoma. Saklanacak bir yer bulmamı engelleyen bu aydınlık gecelerde nasıl saklanabileceğim? Neden beni bu garip ülkeye gönderdin? Sana parmağımı kurban ettim Songoma. Karşılığında bana karanlığımı veresin diye bedenimin bir parçasını kurban ettim sana ben. Ama sen beni terk ettin. Bak şimdi tek başımayım. Artık avcıların elinden kaçamayan bir ceylan gibi yalnız ve ürkeyim. Victor Mabaş'a düş dünyasındaymışçasına kaçmıştı. Ruhu tek başına yolculuk ediyor gibiydi. Soluğunu ensesinde hissedebileceğini düşünüyordu. Koltuklardan gelen deri kokusuyla Mercedes'in içinde kendini her şeyden soyutlamıştı. Sancı içindeki elinin dışında hiçbir şey hissetmiyordu. Parmağı kesilmişti ama yine de yabancı bir ülkede evsiz barksızların çektiği acıya benzer bir acı duyuyordu yüreğinin derinliklerinde. Bu çılgın yolculuğun başında düşüncelerini denetim altına almaya ve mantıklı bir şekilde davranmaya çalışmıştı. Mantra gibi sürekli olarak kendi kendine ben bir Zulu'yum deyip duruyordu. Asla yenilmez savaşçı bir ırkın çocuğuyum. Cennetin çocuklarından biriyim ben. İmpisler saldırdığında atalarım savaş hattının en önündeydiler. Beyazlar toprağın kendilerine ait olduğunu söylemeden önce biz bu topraklar için kanımızı dökmüştük. Onları İsandvanı'nın başında bozguna uğrattık ve krallarımıza armağan etmek için çene kemiklerini kestik. Ben bir Zulu'yum, parmaklarımdan biri kesildi. Ama bu acıya dayanabilirim ve çakalın sahip olduğu yaşantının sayısı gibi benim de 9 parmağım var artık. Acıyı artık daha fazla dayanamayacağını anladığında arabayı ormana uzanan dar bozuk bir yola doğru sürdü ve bir gölün kenarında durdu. Suyun rengi kirden simsiyah olmuştu. Gölün kıyısında taşlardan birinin üstüne oturarak kan içinde kalmış havluyu açarak elini incelemek için kendini zorladı. Hala kanıyordu. Böylesi bir yaraya alışık değildi. Acı parmağın kesildiği yerden çok kafasının içindeydi. Konovalenko'nun kendisinden daha çevik ve hızlı olmasını bir türlü kafası almıyordu. Bir anlık duraksaması hiç de iyi olmamıştı. Düşüncesizce kaçtığının da farkındaydı artık. Şaşkın bir çocuk gibi davranmıştı. Davranışları çok saçmaydı. Bu Jan Klein için kabul edilir gibi değildi. Evde kalıp uçak biletini ve bir miktar para almak için Konovalenko'nun çantasını karıştırmalıydı. Ama o birkaç parça giysisiyle tabancasını alıp evden fırlamıştı. Hangi yoldan gittiğini bile şimdi hatırlayamıyordu. Artık geriye dönüş söz konusu bile değildi. Yolunu asla bulamayacaktı. Zayıflık diye geçirdi içinden. Büyürken beni ele geçiren tüm ilkelerle tüm bağlılıklarımdan vazgeçmek zorunda kalmama karşın yine de bu zayıflıklarımdan kendimi arındıramadım. Zayıflık Songoma'mın bana verdiği bir ceza gibi beni kısıtlıyor. O ruhlara kulak verdi ve benim asla üstesinden gelemeyeceğim zayıflığın şarkısını, benim şarkımı söyledi. Güneş bu garip topraklarda sanki hiç batmıyor gibiydi. Ağacın tepesinden bir kuş havalanmış ve ayna benzeri gölün üstüne konuvermişti. Öncelikle mutlaka yatıp uyuması gerekliydi. Birkaç saat yeterliydi. Fazla bir uykuya gereksinimi olmadığını biliyordu. Uyandıktan sonra beyninin kendisine her zamanki gibi yine yol göstereceğinden emindi. Bir zamanlar, bu şimdi ona çok uzun bir zaman önceymiş gibi geliyordu, herkesten çok daha iyi mızrak başı yapan babası Okumana, insan yaşadığı sürece her zaman bir çıkış yolu bulur demişti. Ölüm başvurulacak en son yerdi. Bu başka çare olmadığında kullanılmak üzere yedekte saklanacak bir şeydi. İlk bakışta insanın göremediği kaçış yolları her zaman vardı ve zaten bu yüzden de insanların hayvanlardan farklı olarak zekaları vardı. Dolayısıyla dışa değil içe bakmak gerekiyordu. İnsanın yaşamı boyunca kendisine rehberlik eden ruhun bulunduğu o gizemli yere bakmak gerekiyordu. Ben kimim diye geçirdi içinden. Kimliğini yitiren insan artık insan değildir, hayvandır. Bu benim için de geçerli. Kendim öldüğüm için insanları öldürmeye başladım. Küçük bir çocukken zencilere nerelere girmelerine izin olduğunu belirten tabelaları ve beyazlara tanınan sonsuz olanakları gördüğümde öldürmeye başlamıştım. Çocuğun önce büyümesi gerekirdi. Ama benim ülkemde zenci bir çocuk büyümek yerine nasıl küçülüp bir nokta haline geleceğini öğrenir. Ebeveynimin kendi görülmezliklerine, acılarına yenildiklerine tanık oldum. Ben söz dinleyen bir çocuktum ve hiç kimsenin yanında hiç kimse olmayı öğrenmiştim. Irkçılık benim gerçek babamdı. Hiç kimsenin öğrenmemesi gereken her şeyi öğrendim. Yalanla, hor görmeyle yaşamak için yalan ülkemde tek gerçek oluvermişti. Polis ve yasaların da zorladığı bir yalan ama her şeyin üstünde beyazlarla zenciler arasındaki doğal farklılıklara ilişkin sözcük selleri, beyazların medeniyetinin üstünlüğü. İşte bu üstünlük beni katil yapmıştı Songoma. Ve bunun çocukken küçülmeyi öğrenmenin sonucu olduğuna inanıyorum. Bu ırkçılık, bu yapay beyaz üstünlüğü ruhlarımızı kim bilir nedenli yaralamıştır. Öfkemizi kustuğumuzda beyazlar çaresizliği ve nefretin sınır tanımadığını göremediler. Her şeyi içimize attık. İçime baktığımda düşüncelerimle duygularımın bir kılıçla ikiye bölündüğünü görebiliyorum. Bir parmağım olmadan da yaşayabilirim. Ama kim olduğumu bilmeden nasıl yaşayabilirim? Victor Mabaş'a gevşediğini ve uyumak üzere olduğunu fark etti. Uykunun eşiğinde uzun zamandan beri unuttuğu düşüncelerini hatırlamıştı. Uzun bir süre gölün kıyısındaki taşın üstünde oturdu. Anıları yeniden canlanmıştı. Onları hatırlamak için kendini zorlamaya gerek kalmamıştı. 1967 yazı. 6 yaşına yeni basmış ve Johannesburg'un dışındaki gecekondu mahallesinde birlikte oyunlar oynadığı çocuklardan kendisini ayıran bir yeteneğini keşfetmişti. Kağıttan ve telden bir top yapmışlardı ve anında arkadaşlarının tümünden de daha yetenekli ve becerikli olduğunu anlamıştı. O topla mucizeler yaratabilir ve top da arkasından söz dinleyen bir köpek gibi gelirdi. Bu keşfi onun ilk büyük düşünün peşine takılmasına neden olmuştu. Ama ırkçı toplumlarda düşler de bir yere değin kurulabiliyordu. Aslında o Güney Afrika'nın en iyi rugby oyuncusu olabilirdi. Bu da onu çok neşelendirmişti. Atalarının ruhunun kendisine iyi davrandığını düşünmüştü. Bir şişeyi musluk suyuyla doldurup kırmızı toprağa armağan etmişti. O yaz bir gün Victor'la arkadaşlarının kağıt ve telden yaptıkları topla oyun oynadıkları yere beyaz bir içki satıcısı gelmişti. Adam arabasında uzunca bir süre oturup zenci çocuğun oyununu hayranlıkla izlemişti. Bir ara top arabanın yanına kadar gelmişti. Victor neşeyle arabaya yaklaşıp adamı selamlamış ve topunu almıştı. ''Keşke beyaz olsaydın'' demişti adam. ''Senin gibi topa vuran birini görmedim. Zenci olman ne acı.'' Gökyüzünde beyaz çizgiler oluşturan uçağa baktı. ''Acıyı hatırlamıyorum'' diye geçirdi içinden. ''Mutlaka o zaman bile vardı.'' Yoksa 6 yaşında bir çocuk olarak adaletsizliğe alışmış olduğum için mi tepki göstermemiştim? 10 yıl sonra 16 yaşına bastığımda her şey değişmişti. 1976 Haziran'ı Soweto. Orlando Lisesi'nin önünde 15 bin öğrenci toplanmıştı. Kesinlikle oraya ait değildi. Sokaklarda yaşamıştı. Garip ama becerikli bir şekilde yaşantısını sürdürmüştü. Acımasız bir hırsızın tipik yaşantısını. Yalnızca zincirleri soyuyordu. Ama büyük soygunların söz konusu olabileceği beyazların yerleşim bölgesinden de gözlerini ayırmıyordu. Gençlerle birlikte hareket ediyordu ve eğitimin gelecekte yalnızca Güney Afrikalı beyazların konuştuğu dilde yapılmasını öngören yasaya karşı olanların öfkelerini paylaşıyordu. Elini yumruk yapmış sözde karşısında durduğunu varsaydığı başkana avazı çıktığı kadar bağıran genç kızı hala hatırlıyordu. Karmaşanın içindeydi, polislerin öğrencileri dövmesi kendisi dövülünceye değin onu etkilememişti. Diğer öğrencilerle birlikte polise taş atmıştı. Attığı her taş hemen hemen hedefini bulmuştu. Yüzünden kan akan polisi görünce arabasında oturan adamı ve söylediklerini hatırlamıştı. Ne var ki bir süre sonra tutuklanmış ve yediği dayaklar ruhunu çok acıtmıştı. Diğer polislerin arasında o soluğu içki kokan, iri yarı ve kırmızı yüzlü polisi hiç unutamamıştı. Polisin gözlerinde korku parıltısını görmüştü. O anda da kendisinin polisten daha güçlü olduğunu fark etmişti. Bundan sonra da kendini beyazların korkusu karşısında her zaman mutluluktan havaya uçacakmış gibi hissetmişti. gölün karşı kıyısındaki bir hareket düşüncelerinden sıyrılmasına neden oldu. Bu birdenbire ortaya çıkan bir kayıktı. Kayığın içindeki adam kürekleri ağır ağır çekiyordu. Adam kendisinden uzak olmasına karşın küreklerin suda çıkardığı sesi rahatça duyabiliyordu. Ayağa kalkarken bir an için başı dönünce doktora gitmesi gerektiğini düşündü. Ne zaman bir yeri kanasa kanı durdurmak hep zor olurdu. İçecek bir şeyler bulmalıydı. Arabaya bindi, motoru çalıştırdı ve ancak yarım saatlik bir yola yetecek kadar benzini olduğunu gördü. Ana yola çıktığında geldiği yönde yola devam etti. 45 dakika sonra Almhult adındaki küçük bir kasabaya ulaştı. Kasabanın adının nasıl telaffuz edildiğini bulmaya çalıştı. Bir benzincide durdu. Konovalenko benzin alması için daha önce bir miktar para vermişti. 200 kron parası kalmıştı ve otomatik makineyi nasıl kullanacağını biliyordu. Ne var ki yaralı eli hareketlerini kısıtlıyordu ve dikkatleri çektiğinin de farkındaydı. Yaşlı bir adam yardım önerdi. Viktor Mabaş adamın söylediklerini anlayamıyordu ama başını evet dercesine sallayarak gülümsemeye çalıştı. Yüzlük kronlardan birini kullandı ve bunun 3 litreden biraz daha fazlasına yettiğini gördü. Ama bir şeyler yemesi ve içmesi de gerekiyordu. Kendisine yardım eden adama teşekkür ettikten sonra arabayı pompalardan uzağa çekti. Benzin istasyonundan ekmekle 2 büyük şişe Coca-Cola aldı. 40 kronu kalmıştı. Tezgahın üstünde diğer promosyon malzemelerinin yanında bir de harita vardı. Almhult'un nerede olduğunu saptamaya çalıştı. Arabasına geri dönerek ekmeğini yemeye başladı. Bir şişe Coca-Cola'yı neredeyse bir dikişte bitirdi. Ne yapması gerektiğini düşünmeye çalıştı. Bir doktor ya da hastaneyi nerede bulacaktı? Ama tedavi masraflarını ödeyecek kadar parası yoktu. Hastane onu içeri almayabilir ve tedavi etmeyebilirdi. Bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Hırsızlık yapması gerekiyordu. Torpido gözündeki tabanca tek çıkış yoluydu. Küçük kasabayı arkasında bırakarak uçsuz bucaksız ormanda ilerledi. ''Kimseyi öldürmek zorunda kalmayacağımı umarım.'' dedi kendi kendine. ''Başkan de Clark'ı öldürüp görevimi tamamlayıncaya değin kimseyi öldürmek istemiyorum.'' İlk kez bir insanı öldürdüğümde Songoma yalnız değildim. Daha sonra öldürdüklerimi hatırlamakta zorlanmama karşın bunu hala unutamıyorum. 1981 Ocak ayında Duduza mezarlığındaydı. Kırık dökük mezar taşlarını hatırlıyorum. Songoma bir mezarın üstünde yürüyordum. O sabah yaşlı bir akrabamızı gömecektik. Galiba babamın kuzeniydi ölen. Mezarlıkta başka cenaze törenleri de vardı. Birden bir yerlerden gelen bir ses duyuldu ve cenaze korteji durdu. Mezar taşlarının arasından koşan bir genç kız gördüm. Birileri onu kovalıyordu. Biri kızın üstünde beyazların üniforması olduğunu, yani onun polis adına çalıştığını aykırdı. Kız yakalandı, avazı çıktığı kadar aykırıyordu. O güne değin hiç onun kadar çaresiz birini görmemiştim. Bıçaklanmıştı ve mezarların arasında yatıyordu ama hala yaşıyordu. Kuru dallarla mezarların arasından çekip aldığımız otları toplamaya başladık. Biz diyorum çünkü birden kendimi olayın içinde buluvermiştim. Zenci bir kadın polise bilgi veriyordu. Kızın yaşamaya hakkı olmadığını söylüyordu. Kız yaşamının bağışlanması için yalvarıyordu. Ama bedeni kısa bir süre sonra kuru dallar ve otlarla kaplanmıştı bile. Genç kız orada yerde öylece yatarken bizler onu yaktık. Alevlerin arasından kurtulmaya çalıştı ama yüzü simsiyah oluncaya değin onu yaktık. O öldürdüğüm ilk insandı Songoma ve onu hiçbir zaman unutamadım. Onu öldürürken aslında kendimi öldürmüştüm. Irkçılık kazanmıştı. Ben de bir hayvana dönüşmüştüm Songoma ve bunun geriye dönüşü de yoktu. Eli yeniden ağrımaya başladı. Viktor Mabaş'a ağrıyı azaltmak amacıyla elini kıpırdatmamaya çalıştı. Güneş hala yüksekteydi ve o saatine bakmak için başını çevirmedi bile. Daha uzun bir süre düşünceleriyle birlikte arabada oturması gerekiyordu. ''Neredeyim?'' diye geçirdi içinden. ''İsveç'te olduğumu biliyorum ama bildiğim tek şey bu. Belki de dünya böyle. Ne geçmiş ne de gelecek var, yalnızca şimdiki zaman.'' Sonunda güçlükle fark edilebilen alacakaranlık çöktü. Tabancasını doldurup kemerinin arasına soktu. Bıçakları yanında yoktu ama zaten mecbur kalmadıkça kimseyi öldürmeyi tasarlamıyordu. Benzin göstergesine baktı. Depoyu yakında yeniden doldurması gerekecekti. Kimseyi öldürmek zorunda kalmadan nakit sorununu çözmesi gerekiyordu. Birkaç kilometre gittikten sonra karşısına 24 saat açık bir dükkan çıktı. Motoru durdurdu ve tüm müşterilerin dışarı çıkmalarını bekledi. Tabancanın emniyet mandalını açtı. Arabadan inip hızlı adımlarla dükkandan içeri girdi. Tezgahın başında yaşlı bir adam vardı. Victor tabancasıyla kasayı işaret etti. Adam bir şeyler söylemeye çalıştı ama Victor tavana bir el ateş ettikten sonra bir kez daha kasayı işaret etti. Yaşlı adam titreyen ellerle kasayı açtı. Victor kasaya doğru uzandı, tabancayı yaralı eline geçirip kasanın içinde görebildiği tüm parayı aldı. Sonra da arkasını dönerek hızla dükkandan dışarı çıktı. Tezgahtaki adamın yere yığıldığını görmemişti. İhtiyar adam yere düşerken başını beton zemine çok kötü çarpmıştı. Daha sonra hırsızın onu yere düşürdüğüne karar vereceklerdi. Tezgahın arkasındaki adam ölmüştü. Kalbi bu ani şoka dayanamamıştı. Victor telaşla dükkandan çıkarken elinin sargıları kapıya takıldı. Sargıları çekip çıkaracak zamanı olmadığından dişlerini gıcırdatarak elini hızla çekti. Tam o sırada da dışarıda duran ve kendisine bakan küçük kızı gördü. Yaklaşık 13 yaşlarındaki kız gözlerini iri iri açmış bakıyordu. Gözlerini adamın kanlı elinden ayırmıyordu. ''Kızı öldürmek zorundayım.'' diye geçirdi içinden. ''Arkamda tanık bırakmamalıyım.'' Tabancasını kıza doğrulttu ama tetiği çekemedi. Eli yana düştü. Koşarak arabasına binip hızla oradan uzaklaştı. Polislerin peşine takılacağını biliyordu. Eli yaralı zenci bir adamın peşine düşeceklerdi. Öldürmediği kız konuşacaktı. Arabayı değiştirmeden önce kendine 4 saat süre tanıdı. Otomatik pompaların olduğu benzin istasyonlarından birinde durarak depoyu doldurdu. Birden kendini çok yorgun hissetti. Bir yerlerde durup mutlaka uyumalıydı. Başka bir göle rastlamayı ümit etti. Linköping'in hemen güneyinde büyük bir ovanın ortasında bir göl buldu. Bu arada arabayı değiştirmişti. Husqvarna yakınlarında bir motelin önünde durmuş, bir başka Mercedes'in kilidini kırıp kısa devre yaptırarak motoru çalıştırabilmişti. Gücü tükeninceye değin arabayı kullandı. Linköping'e gelmeden az önce ara yollardan birine saptı. Sonra daha ıssız bir yola girdi ve kısa bir süre sonra da önünde uzanan gölü gördü. Bu arada gece yarısı olmuştu. Arka koltuğa kıvrılarak derin bir uykuya daldı. Bir sesle sabahın 5'inde uyandı. Arabanın dışından gelen daha önce bir kuş cıvıltısı gerekiyordu. Sonra da kuzeye doğru yoluna devam etti. Saat 11'e gelmeden az önce Stockholm'e ulaştı. Valpurgis akşamından bir gün önce 29 Nisan 1992 çarşambaydı. 13. Kısım. Tatlı servisi sırasında 3 maskeli adam ortaya çıktı. 2 dakikada otomatik silahlarını tam 300 kez ateşlediler ve sonra da kendilerini bekleyen arabaya binerek gözden kayboldular. Bu olaydan sonra kısa bir sessizlik oldu. Sonra da yaralılarla olayın şokunu yaşayanlar bağırmaya başladılar. Olay Durban'da Şarap Sevenler Derneği'nin yıllık yemekli toplantısında gerçekleşmişti. Toplantıyı düzenleyenler Durban'dan pek uzakta olmayan Pine Town'daki golf kulübünün lokantasında bir ziyafet vermeye karar vermeden önce lokantanın güvenliğini iyice araştırmışlardı. Pine Town o ana değin şiddet gösterilerinden uzak kalmayı başarabilmiş ender yerlerden biriydi. Ayrıca lokantanın müdürü de o akşam için güvenlik önlemlerini arttıracaklarına söz vermişti. Ne var ki güvenlik görevlileri alarm veremeden vurulmuşlardı. Lokantanın çevresindeki tel örgüler özel kesicilerle kesilmişti. Saldırganlar Alman av köpeğini de öldürmeyi başarmışlardı. Silahlı 3 saldırgan içeri girdiğinde lokantada 50 kişiydiler. Şarap Sevenler Derneği'nin tüm üyeleri beyazdı. 5 zenci garson onlara hizmet ediyordu. Bunlardan 4'ü erkek, biri kadındı. Zenci aşçılarla mutfak çalışanları tabanca sesini duyar duymaz Portekizli baş aşçıyla birlikte lokantanın arka kapısından kaçmışlardı. Her şey olup bittiğinde devrilmiş masalarla sandalyelerin, yere saçılmış tabak parçalarının ve paramparça olmuş avizelerin arasında 9 ölü vardı. 17 kişi yaralanmıştı ve geri kalanı ise büyük bir şok yaşıyordu. Yaşlı bir kadın da daha sonra geçirdiği kalp krizinden yaşamını yitirmişti. 200'den fazla kırmızı şarap şişesi paramparça olmuştu. Daha sonra olay yerine gelen polis kırmızı şarapla kanı ayırt etmekle zorlanmıştı. Lokantaya ilk gelenlerden biri de Durban Polis Teşkilatı'ndan baş müfettiş Samuel de Beer olmuştu. Beraberinde zenci müfettiş Harry Sibande de vardı. De Beer, ırkçılık konusunda ön yargılarını gizlemeye çalışmayan bir polis olmasına karşın Harry Sibande onun zencileri küçümsemesine hoşgörüyle yaklaşmayı öğrenmişti. Bu aslında Sibande'nin kendisini müfettiş De Beer'den çok daha iyi bir polis olarak görmesinden kaynaklanıyordu. Lokantayı incelediler ve Durban'daki hastanelere götürülen yaralıların ambulanslara bindirilişlerini denetlediler. Şok geçiren tanıkların söyleyecek fazla bir şeyleri yoktu. Saldırganlar 3 kişiydi ve maskeliydiler ama elleri zenci eliydi. De Beer bu olayın uzun yıllardan beri Natal'de gerçekleştirilen en ciddi saldırılardan biri olduğunun farkındaydı. 30 Nisan 1992 akşamı Natal'de beyazlarla zenciler arasında bir iç savaş patlamak üzereydi. De Beer hiç zaman yitirmeden Pretoria'daki haber alma örgütünü aradı. Ertesi sabah erkenden birini göndereceklerine söz verdiler. Ordunun politik cinayetlerde ve terörist saldırılarda kullandığı özel birim deneyimli bir araştırmacıyı yollayacaktı. Gece yarısından az önce Başkan de Klerk'a durum bildirildi. Dışişleri Bakanı Pik Botha başkanlık özel hattından başkanı aramıştı. Dışişleri Bakanı Başkan de Klerk'ın rahatsız edildiği için sinirlendiğini sesinden anlamıştı. "Her gün birçok masum insan öldürülüyor," dedi başkan. "Bu olayı bu kadar özel kılan ne?"
"Boyutu," diye karşılık verdi Dışişleri Bakanı. "Hem çok büyük hem de çok acımasız. Yarın sabah erkenden sert bir açıklama yapmazsanız parti içinde çok ciddi tepkiler olacaktır. Afrika Ulusal Kongresi'nin, özellikle Mandela'nın olanları lanetleyeceğinden eminim. Eğer hiçbir şey söylemezseniz iyi olmaz."
Botha, Başkan de Klerk'ın genellikle dinlediği ender kişilerden biriydi. Başkan genellikle Dışişleri Bakanı'nın öğütlerine kulak verirdi. "Önerini yerine getireceğim," dedi başkan. "Yarına kadar bilgi topla. Sabah 7'de görüşürüz." O akşam geç saatlerde Johannesburg ile Pretoria arasında Pinetown saldırısına ilişkin bir başka telefon konuşması daha gerçekleşti. Ordunun özel ve son derece gizli güvenlik biriminden Albay Franz Malan'ı BOS'taki meslektaşı Jan Klein aradı. Her ikisinin de birkaç saat önce Pinetown'daki lokantada olan bitenlerden haberi vardı. İkisi de nefret ve tiksintiyle tepki gösterdiler. İyi birer aktör gibi rollerini oynadılar. Pinetown katliamının arkasında Jan Klein ve Franz Malan vardı. Ülke çapında güvensizlik yaratmak stratejilerinin bir bölümüydü. Sonunda da bir dizi ciddi saldırı ve cinayetten sonra Victor Mabasha'nın sorumlu olduğu cinayetler zincirinin son halkası da gerçekleştirilmiş olacaktı. Aslında Jan Klein, Franz Malan'ı tamamıyla farklı bir konuda konuşmak için aramıştı. O sabah birisinin iş yerindeki özel bilgisayar dosyalarına girdiği ortaya çıkmıştı. Birkaç saatlik yoğun bir araştırmadan sonra bu korsanın kim olduğunu anlamıştı. Ama aynı zamanda bu bilgisayar korsanının üzerinde çalıştıkları yaşamsal nitelikteki operasyonu da tehdit ettiğini de fark etmişti. Birbirlerine telefon ettiklerinde asla adlarını kullanmazlardı. Seslerini çok iyi tanırlardı. Eğer hatlarda parazit varsa o zaman da kendilerini tanımlamak için özel şifrelerini devreye sokarlardı.
"Buluşmalıyız," dedi Jan Klein. "Yarın nereye gideceğimi biliyorsun değil mi?"
"Evet," diye karşılık verdi Franz Malan.
"Jan Klein, sen de aynı yere gel," dedi.
Franz Malan'a saldırının araştırılmasında özel güvenlik biriminden Breitenbach adındaki bir subayın görevlendirildiği söylenmişti. Breitenbach'ı arayıp operasyonu kendisinin yürüteceğini söylemesi gerekiyordu. Malan gerekli gördüğünde üstlerine danışmadan görev değişikliği yapardı. Bu da onlardan biri olacaktı.
"Orada olacağım," dedi.
Bu sözlerle birlikte telefon konuşması da sona ermişti. Franz Malan Breitenbach'ı arayarak ertesi sabah Durban'a kendisinin gideceğini söyledi. Sonra da Jan Klein'ı neyin tedirgin ettiğini düşündü. Bunun büyük operasyonla bir ilgisi olduğunu düşünüyordu. Planlarının suya düşmemesini dilediği içinden. Mayıs'ın ilk günü sabah saat 4'te Jan Klein Pretoria'yı arkasında bırakmıştı. Johannesburg'un dışına çıkmış ve kısa bir süre sonra da Durban'a uzanan E3 karayolunda ilerlemeye başlamıştı. saat 8'de orada olmayı planlıyordu. Jan Klein araba kullanmayı çok severdi. İsteseydi Durban'a helikopterle de gidebilirdi. Ama o zaman da yolculuk çok kısa sürerdi. Tek başına araba kullanırken düşünme fırsatı da bulunuyordu. Gaz pedalına bastı ve İsveç'teki sorunların kısa zamanda çözülmesi gerektiğini düşündü. Birkaç günden beri Konovalenko'nun sandığı kadar becerikli ve soğukkanlı olduğundan kuşku duymaya başlamıştı. Onu işe almakla hata mı etmişti? Etmediğine karar verdi. Konovalenko gerekeni yapacaktı. Viktor Mabaşa kısa zamanda ortadan kaldırılacaktı. Belki de çoktan kaldırılmıştı bile. Özel listesinde ikinci sırada yer alan Sikozi Tsiki adındaki adamı Viktor Mabaşa'nın yerini alacak ve Konovalenko Viktor Mabaşa'yı eğittiği gibi onu da eğitecekti. Jan Klein'i şaşırtan tek şey Viktor Mabaşa'nın sinir krizi geçirmesiydi. Önemsiz bir İsveçli kadının ölümü karşısında bir insan nasıl Viktor Mabaşa gibi garip bir tepki gösterebilirdi? Bu delikanlı gizliden gizliye duygusal biri miydi acaba? Eğer öyleyse bunun iş işten geçmeden ortaya çıkması çok iyi olmuştu. Aksi halde Viktor Mabaşa kurbanıyla karşılaştığında kim bilir neler olurdu. Viktor Mabaşa ile ilgili tüm düşüncelerini bir kenara atarak bilgisayarındaki dosyalarını düşünmeye koyuldu. Dosyalarında ayrıntılar, isimler ve yer adlarından söz etmezdi. Yine de başarılı bir bilgisayar korsanının bu bilgilerden bir şeyler çıkarabileceğini tahmin ediyordu. Ama elbette planlanan politik cinayeti ortaya çıkarması olanaksızdı. Jan Klein aslında çok şanslı biri olduğunu düşünüyordu. Bilgisayarındaki bu olayı zamanında öğrenmişti ve bu konuda gerekli önlemleri alacaktı. Albay Franz Malan kendisini Johannesburg yakınlarındaki ordunun özel havalanında bekleyen helikoptere bindi. Saat 7'yi çeyrek geçiyordu. 8'de Durban'da olabilecekti. Pilotlara bakarak başını salladı, kemerini bağladı ve helikopter havalanırken aşağıya baktı. Kendini çok yorgun hissediyordu. Jan Klein'in neden bu denli endişeli olduğu düşüncesi geceyi uykusuz geçirmesine neden olmuştu. Üstünde uçtukları Afrika topraklarına düşünceli bir tavırla baktı. Yangınların alevleri, gecekondu bölgeleri, yozlaşan ülke gözünün önünde canlanıvermişti. Bizi nasıl yendiler diye geçirdi içinden. Kararlılığımızı sürdürmek ve bunu onlara göstermek zorundayız. Bu da çok kan dökülmesine neden olacak. Dün akşam Pine Town'da olduğu gibi beyazların kanının da dökülmesini gerektirecek. Ama Güney Afrika'daki beyazların yönetiminin sürekliliği kolay sağlanmıyordu, özveri gerektiriyordu. Arkasına yaslandı, gözlerini kapayarak uyumaya çalıştı. Kısa bir süre sonra Jan Klein'i neyin yiyip bitirdiğini öğrenecekti. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 175.